Ayrım 13.
Hiçbirisi CIA ajanına benzemiyordu üstelik. Birkaç dakikalık bir duraksamadan sonra Hakim Ağa'nın haklı olduğuna ve benim bu kurs yardımıyla İran'a daha iyi uyum sağlayacağıma karar vermiş olmalı ki omzunu silkti ve bizi İngiliz'in gözetimine teslim edip gitti. İngiliz kadın kuralları anlattı. Gevezelik istemiyorum. Burada Kur'an çalışılır. Ve çalışıldı. Koro halinde hep bir ağızdan Kur'an okuduk. Daha sonra soru cevaplar başladı. Burada İslam dini göklere çıkarılıyor, Hristiyanlık kötüleniyordu. Daha sonra yatsı duasını yaptık hep birlikte. Hiç de eğlenceli bir iş değildi bu ama çevremdeki kadınları inceledikçe merakım artıyordu. Onları tanımak istiyordum. Burada ne işleri vardı? Kendi istekleriyle mi kalıyorlardı yoksa içlerinden bazıları benim gibi tutsak mıydı? Kurs dağılırken Moody'yi kapıda bulacağımı sanıyordum ama kaldırımlarda gidip gelen insan seli arasında onun yüzüne rastlayamadım. Daha ilk günden kuşku uyandırmamak için bir turuncu taksi çevirdim ve Mehtap'la zaman yitirmeden eve vardık. Biz içeri girer girmez Moody saatine baktı ve fırsattan yararlanmaya kalkışmadığımız için hoşnut kaldı. Kurs beni çok etkiledi diye anlattım. Sıkı bir çalışma bekliyorlar bizden. Çalışmayanı orada tutmazlar. Sanırım çok şey öğreneceğim. Moody karısının İslami İran Cumhuriyeti'nde kendisine yakışan kimliğine ısınmaya başladığını görerek keyifle "İyi öyleyse" dedi. Ben de hoşnuttum ama bambaşka bir nedenle. İslami Cumhuriyet'ten kaçabilmek için küçük bir adım daha atmıştım. Kur'an kursu okul çıkışından kısa bir süre sonra başlıyordu. İlk günler Moody bizi götürmeyi gerekli görse de çok geçmeden yalnız başımıza gitmemize izin verecekti nasıl olsa. Bu da bütün bir perşembe günü serbest kalmamızı sağlayacaktı. Gevezelik etme yasağına karşın ders öncesi ve sonrası kısa bir konuşma süresi oluyordu doğal olarak. İkinci ders sonunda kadınlardan biri nereli olduğumu sordu bana. Michiganlı olduğumu söyleyince "O zaman Ellen'le tanışmanız gerek, o da Michiganlıdır" dedi. Bizi tanıştırdılar. Ellen Rafai uzun boylu, iri yapılıydı. 30 yaşlarındaydı ama teni kupkuru ve kırışıktı. Rusarisini yüzüne öyle bir dolamıştı ki saçının rengi bile belli olmuyordu. "Michigan'ın neresindensiniz?" diye sordum. "Lansing tarafından." "Lansing'in neresinden?" "Kimse orayı tanımaz." "Canım siz söyleyin, ben de Lansing yakınlarında yaşadım." "Owosso." "Şaka yapıyor olmalısınız," dedim. "Ailem Bannister'da yaşıyor. Elsie'de çalıştım bir süre. Owosso'da da okula gittim." Bu rastlantıya okullu kızlar gibi sevindik. Birbirimize anlatacak çok şeyimiz olmalıydı. "Cuma günü öğleden sonra ailece bize gelir miydiniz?" diye sordu Ellen. "Bilmem ki" dedim. "Kocam başkalarıyla görüşmeme ya da onlarla birlikte bir yere gitmeme izin vermez. Kabul edeceğini pek sanmıyorum ama yine bir sorayım ona." O gün Moody mescidin kapısında bizi bekliyordu. Güler yüzle yaklaştığımı görünce şaşırdı. "Bil bakalım ne oldu?" diye sordum. "Dünyada tahmin edemezsin. Owosso'lu bir kadınla tanıştım." Moody benim hesabıma sevindi. Aylardır ilk kez yüzümün güldüğünü görüyordu. Onu Ellen'le tanıştırdım ve birkaç dakika aralarında konuştular. Derken kabul etmeyeceğini bile bile "Ellen bizi bu cuma günü öğleden sonrası için evine davet etti" dedim. Hiç beklemediğim halde "Peki gideriz" dedi Moody. Ellen liseyi bitireceği yıl Hürmüz Rafai ile evlenmiş. Amerika'da elektrik mühendisliği eğitimi görmüş olan Hürmüz, evlendikleri sırada gerek parasal gerekse sosyal açıdan Ellen'den üstün olduğundan koruyucu aile başkanı rolüne keyifle bürünmüş. Hürmüz de Moody gibi bir zamanlar Amerikalı olmayı benimsemiş. İran'da Şah rejimine karşı oluşuyla mimlenmiş. O yıllarda İran'a dönebilmek için Savak'ın eline düşerek tutuklanmayı, işkenceyi ve hatta ölümü göze alması gerekiyormuş. Yine de Moody gibi Hürmüz de çok uzaklarda olmakla birlikte ülkesinde yaşanan siyasal olayların kendi özel yaşantılarını gözle görülür biçimde etkilediğini düşünürmüş. Hürmüz Minnesota'da iş bulmuş ve Ellen'le birlikte Amerikalı bir aile gibi yaşamlarını sürdürmeye başlamışlar. Jessica adlı bir kızları olmuş. Ellen ikinci çocuğunu doğurmak için Owosso'ya gitmiş ve 28 Şubat 1979 günü bir erkek çocuk doğurmuş. Aynı günün akşamı müjdeyi vermek için kocasına telefon ettiğinde "Şimdi konuşamam" demiş Hürmüz. "Haberleri dinliyorum." O gün Şah İran'ı terk etmiş. Hürmüz ve Mudi gibi kim bilir kaç İranlı Şah'ın sürülmesiyle birlikte geçmişin hesabını sormak için harekete geçmiştir. Bir erkek çocuk babası olarak gururlanmaya zaman bulduğunda da ona Ali adını vermiş. O andan başlayarak da Hürmüz ile Ele'nin yaşantıları tümden değişime uğramış. Mudi tam 5 yıl direnmişti. Oysa Hürmüz olayın hemen ardından vatanına dönüp Ayetullah Humeyni yönetiminde yaşamaya karar vermiş. Ülkesine bağlı bir Amerikalı olan Ellen, kocasının kesin kararıyla önce sarsılmış ama her şeyden önce bir eş ve anne olduğunu düşünmüş. Hürmüz onlar gelse de gelmese de İran'a dönmeye kararlıymış. Orada mutsuz olursa dilediği an çocuklarıyla birlikte onu Amerika'ya geri göndermeye söz vermiş. Ellen Tahran'a ayak basar basmaz kocasının tutsağı olduğunu, ondan habersiz evden dışarı adımını atamayacağını, İran yasalarına uymak zorunda olan bir İranlı haline geldiğini görmüş. İlk zamanlar Hürmüz Ellen'i eve kapatmış, hatta dövmüş bile. Bütün bunları dinlemek çok tuhaftı. O cuma öğleden sonra onlara gittiğimizde ve bakımlı evlerinin holünde otururken anlattılar bunları. Önce Mudi'nin konuşmadan rahatsız olduğunu düşündüm ama sonra anladım ki tam tersine hoşuna gitmişti. Öykünün geri kalanını biliyordu. 6 yıl sonrasında Ellen hala Tahran'daydı ve kocasının ülkesine uyum sağlamıştı. Mudi'nin duymamı istediği de buydu zaten. İlk yıl ikimiz için de gerçekten dayanılır gibi değildi diye sürdürdü Hürmüz ama sonra yoluna girdi. İran'a vardıktan tam bir yıl sonra Hürmüz Ellen'e, "Peki git bakalım evine," demiş. "Senin burada yaşamaya karar vermen için bir yıl seni zorladım. Şimdi artık git istersen." İşte bu da benim Mudi'nin duymasını istediğim şeydi. Ah ne olurdu dikkatle dinleseydi de seçimi bana bırakacak kadar akılcı davransaydı. Öyküyü dinledikçe huzursuzluğum artıyordu. Ellen, Jessica ve Ali'yi alıp Amerika'ya dönmüş. Ve 6 hafta sonra Hürmüz'e telefon ederek "Gel ve bizi buradan al," demiş. İnanılır şey değildi. Hürmüz ona bu şansı 2 kez tanımış ve her ikisinde de Ellen İran'a dönmek istemiş. Kulaklarıma inanamıyordum. Tıpış tıpış geri dönmüş ve kocasının sözünden çıkmayan bir Müslüman eş olmuştu. Müslüman kadınlar için İngilizce basılan Majubeh adındaki çok satış yapan bir dergide yayıncılık yapıyordu. Ellen'in yayına hazırladığı her satır İslami Konsey'in onayından geçiyordu ve bu durum onu rahatsız etmiyordu. Ellen ile yalnız kalıp gerekçelerini öğrenmek istiyordum ama o gün hiç baş başa kalamadık. Onun öyküsü karşısında kıskançlık ve meraktan dilim tutulmuştu. Nasıl olur da bir Amerikalı kadın ya da herhangi bir kadın Amerika'yı bırakıp İran'ı yeğleyebilirdi? Ellen'i omuzlarından tutup sarsarak "Neden?" diye haykırmak istiyordum. Konuşma bir başka tatsız konuya yöneldi. Hürmüz kısa bir süre önce ölen babasından miras kalan para ile kendilerine bir ev yapmakta olduklarını, evin yakında hazır olacağını anlattı. "Biz de bir ev yapmak istiyoruz," dedi Mudi. "Detroit'te bir ev yapmak istiyorduk ama şimdi burada yapmaya karar verdik. Tabii önce paramızı İran'a getirmemiz gerek." Düşüncesi bile tüyler ürperticiydi. Hürmüz ve Ellen'le hemen dost olduk ve sık sık bir araya gelmeye başladık. İçim pek rahat değildi ama yine de doğup büyüdüğüm yerin çevresinden biriyle birlikte olabilmenin ve ana dilimi konuşabilmenin mutluluğu içindeydim. Beni anladıklarından hiçbir zaman tam emin olamadığım İranlılarla konuşmaya benzemiyordu bu. Ellen'le konuşurken söylediklerimi anlayacağını bildiğim için içimden geldiği gibi konuşuyordum. Öte yandan Ellen ile Hürmüz'ü bir arada gördükçe içimi bir ağırlık kaplıyordu. Birkaç yıl sonrasını yansıtan bir aynadan Mudi ile kendimi görür gibi oluyordum. Ellen ile yalnız kalmayı kolluyordum. Oysa Mudi'nin gözleri hep üstümdeydi. Galiba bizi baş başa bırakmayı göze almadan önce onu iyice tanımak istiyordu. Ellen'lerin telefonu yoktu. Telefon edinebilmek için özel bir izin gerekiyordu ve bu izni elde etmek de yıllar sürüyordu. Onlar birçok İranlı gibi evlerine yakın olan bir iş yeriyle anlaşmışlar, gerektikçe oranın telefonunu kullanıyorlardı. Günün birinde Ellen oradan telefon ederek Mudi'ye mehtapla beni çaya beklediğini söyledi. Telefonda konuşmama isteksizce izin verdi Mudi, ona içimi dökmemden korkuyor olmalıydı. "Çikolatalı kurabiye pişirdim," dedi Ellen bana. Almacı elimle kapatarak Moody'den izin almaya çalıştım. ''Ya ben?'' dedi kuşkuyla. ''Beni de çağırıyor mu?'' ''Sanmıyorum.'' dedim. ''Hürmüz evde yok ki.'' ''Olmaz, gidemezsin.'' Yüzümden düş kırıklığına uğradığımı görmüş olmalıydı. O anda Moody'den uzaklaşmaktan çok çikolatalı kurabiyeler gözümde tütmüştü. Nasıl olduysa keyifli bir gününde olmalıydı ki Ellen ile arkadaşlık etmenin yararıma olacağına inanarak beni alıkoyma düşüncesinden vazgeçti. ''Tamam tamam gidebilirsin.'' dedi. Kurabiyelerin tadı Ellen'le yalnız konuşabilme özgürlüğü kadar nefisti. Mehtap 9 yaşındaki Meryem ve 6 yaşındaki Ali ile oynamaya başladı. Meryem Jessica'nın Müslümanca adıydı. Onu en çok sevindiren çocukların Amerikan malı oyuncakları oldu. Kitaplar, yapboz oyunlarının yanı sıra harika bir de Barbie bebek vardı. Çocuklar oyuna dalmışken Ellen'le ciddi bir konuşmaya girdik. Haftalardır kafamı kurcalayan soruyu sonunda sordum. ''Neden?'' ''Ben de senin durumunda olsaydım Amerika'da kalırdım herhalde.'' dedi uzun bir süre düşündükten sonra. ''Ama sahip olduğum her şey burada. Annemle babam emekli oldular ve bana yardım edebilecek durumda değiller. Ne param var, ne tahsilim var, ne de özel yeteneklerim. Üstelik iki tane de çocuk var başımda. Yine de anlayamıyordum. İşin kötüsü Ellen Hürmüz'den söz ederken nefret doluydu.'' ''Beni dövüyor.'' diye ağladı. ''Çocukları da dövüyor. Bunun kötü bir şey olduğunun farkında bile değil.'' Nesrin'in sözleri geldi birden aklıma. ''Bütün erkekler aynıdır.'' Ellen'i bu kararı almaya yönelten sevgi değil, korku olmuştu. Korkusu duygusal olmaktan çok ekonomik kökenliydi. Özgürlüğün bedeli olarak güvensizliği göze alamamıştı. Kendisine sözüm ona bir takım güvenceler sağlayacağını sanarak aslında berbat bir yaşam biçimini seçmişti. Sonunda benim nedenimin yanıtını hıçkırıklara boğularak verebildi. Korkarım Amerika'ya dönecek olursam artık orada yapamam. Bir süre baş başa ağladık. Kendini toparlamasını bekledim ve ardından cesaretimi toplayarak ''Seninle konuşacaklarım var.'' dedim. ''Ama söyleyeceklerimi kocandan saklamayı becerebilecek misin bilemiyorum. Sırrımı paylaşıp kocandan gizli tutabileceksen anlatacağım. Yoksa söyleyeceklerimle başını derde sokmak istemem.'' Ellen bir süre düşündükten sonra ikinci kez İran'a dönüşüyle birlikte sonra elinden geleni yapmaya, kocasına bağlı gerçek bir Müslüman kadını olmaya karar verdiğini anlattı. Din değiştirerek Şii Müslüman olmuş, evin içinde bile kapalı giyinen, zamanında duasını yapıp namazını kılan, kutsal kişilere saygı duyan, Kur'an okuyan ve kaderini Allah'ın emri olarak kabullenen bir kadın olmuştu artık. Dinine bağlı bir Müslümandı ama aynı zamanda meraklı bir Amerikalıydı. ''Peki, ona hiçbir şeyden söz etmeyeceğim.'' diye söz verdi sonunda. Derin bir soluk alarak söze başladım. ''Bir Amerikalı olduğun için bunları sana anlatıyorum. Yardıma gereksinimim var. Buradan çekip gitmek istiyorum.'' ''İyi ama bunu yapamazsın. Eğer kocan izin vermezse bu işin hiçbir yolu yok.'' ''Var ama bir yolu var.'' dedim. ''Kaçacağım.'' ''Aklını kaçırmışsın, bunu yapamazsın.'' ''Bu işe karışmanı istemiyorum. Senden tek dileğim zaman zaman bugünkü gibi beni evine çağırman. Ben de bu süre içinde İsviçre elçiliğine gidebilirim hiç değilse.'' Elçilikteki ilişkilerimden, mektuplarımı oradan postalayıp oradan aldığımdan, bana yardım etmeye çalıştıklarından söz ettim. ''Ülkeden kaçman için sana yardım mı ediyorlar?'' diye sordu Ellen. ''Hayır, onlar yalnızca haberleşmeyi sağlıyorlar. Beni bulmak isteyenler o kanaldan ulaşabiliyorlar.'' ''Bak ben elçiliğe falan gitmem.'' dedi Ellen. ''Oraya hiç gitmedim. Kocam ilk günden oraya gitmemi yasakladı. Orayı görmedim bile henüz.'' ''Senin gitmen gerekmeyecek ki. Bilemiyorum, belki de Moody sık görüşmemizi istemez ama anladığım kadarıyla seni beğeniyor ve sana gelmemi engellemeyeceğe benziyor. Senden tek isteğim evden çıkabilmem için küçük bahaneler yaratman. Alışverişe çıkmak falan gibi. Bu süre içinde de yokluğumu belli etmemen tabii.'' Ellen dakikalarca önerim hakkında düşündükten sonra sonunda onaylayarak kafasını salladı. Ardından ne zaman yürürlüğe sokabileceğimizi bilmeden tasarılar üretmeye çalıştık. Mehtap çocuklarla büyük bir keyifle oynuyordu. Gideceğimizi duyunca huysuzluk yaptı, ayrılmak istemiyordu. Çocuklar ona üzülmesin diye birkaç ödünç kitap verdiler. Ellen de evindeki İncil'i okumam için bir gün bana vereceğini söyledi. Moody yine çelişkili davranıyordu. Zaman zaman sertleşiyor, sonra birdenbire yumuşayarak beni tatlılıkla elde etmeye çalışıyordu. ''Yarın yemeğimizi dışarıda yiyelim.'' diye önerdi 13 Şubat'ta. ''Yarın Valentin günü.'' ''Çıkalım tabii.'' dedim. Çalışanların İngilizce konuştuğu ileri sürülen Hayan Oteli'nin restoranına götürecekti Moody bizi. Mehtap'la birlikte çok heyecanlandık. Hemen hazırlığa giriştik. Kırmızı ipekli takımımı giyecektim. Bu özel güne çok uyuyordu ama İran'da olay çıkarabilecek bir giysiydi. Üstüme mantomla rusarimi de giyecektim kuşkusuz. Yine de içeride bunları çıkarmama izin vereceklerini umuyordum. Saçımı özenle yaptım ve gözlüklerimi çıkartarak merceklerimi taktım. Mehtap pembe çiçeklerle süslü beyaz bir elbise ve beyaz deri ayakkabılarını giydi. Üçümüz birlikte Şeriati Sokağı'ndan bir turuncu taksiye binerek kentin batı yakasında bulunan birçok kişinin hala Pehlevi Caddesi olarak bildiği yere ulaştık. Arabadan indiğimiz sırada Moody sürücüye ödeme yaparken biraz oyalandı. Trafik her iki yönde de çok yoğundu. Kaldırımın kenarına çıkmak istedim ama önümde pis bir su birikintisi vardı. Üstelik üzerinden atlanamayacak kadar büyüktü birikinti. Mehtap'ın elinden tuttum ve az ileride duran mazgala doğru ilerledim. Ayağımızı mazgala uzatmamızla birlikte Mehtap'ın ayağına tırmanan kedi büyüklüğündeki fareyi fark etmem bir oldu. İşin farkına bile varmayan kızımla birlikte kendimi geri attım. Fare kaçtı gitti. Arkamdan Moody'nin bağırdığını duydum. ''Ne yapıyorsun sen?'' Mehtap neredeyse bir arabanın altında kalıyordu, engelledim dedim. Kızın yanında fareden söz ederek onu korkutmak istemiyordum. Otele doğru yokuş yukarı ilerlerken alçak sesle Moody'ye fareyi anlattım ama üzerinde bile durmadı. Tahran'da fare boldu. Akşamın tadını kaçırmamak için sakinleştim. Reklamlara karşın otelde hiç kimse İngilizce konuşmuyordu. Yemek süresince mantomu da rusarimi de çıkaramadım üstümden. Ama Allah'ın hışmını göze alarak birkaç düğmeyi çözdüm ve kızarmış karidesle patatesimi iştahla yemeğe koyuldum. Moody'nin cömertliği tuttu. Yemekten sonra da kahve ısmarladı. Üstelik bir fincan kahve tam 4 dolara geliyordu. Küçük espresso fincanlarında geldi kahveler ama tadı sert bir Nescafe gibiydi. Moody'yi kahveyi çok beğendiğime inandırmak için dil döktüm. Ama onun sevecen bir koca gibi davranırken birdenbire bir şeytana dönüşü verebileceğini bildiğim için huzursuzdum. Duyarlılığı beni tedirgin ediyordu. Tek bir düşünce içimi kemirip duruyordu. Trish ve Susan'ın ardına takılıp gitmeli miydik acaba? Gitseydik neler olurdu bilmiyordum. Bilemezdim. Enine boyuna düşündükçe doğru kararı almış olduğuma inanıyordum hala. Bu iki amatör kadın boylarından büyük bir işe kalkışmışlardı bence. Tek başıma olsam hadi neyse ama Mehtap'ı böyle bir tehlikeye nasıl sokabilirdim? Ne zaman Moody kaba davransa içimdeki kuşkular yeniden uyanıveriyordu. Belki de Mehtap'ın babasıyla birlikte yaşaması tehlikelerin en büyüğüydü, kim bilir. Korkunç bir patlama sesiyle yataktan fırladım. Pencerenin dışından karanlık gökyüzünde alev alev bir aydınlık gördüm. Yeniden bir patlama sesi. Birbiri ardından gelen seslerin arkası kesilmiyordu. Ev yerinden sarsıldı. ''Bomba bunlar!'' diye çığlık attım. ''Bomba atıyorlar!'' Tepemizden bombardıman uçakları geçiyordu. Motorlarından sarı beyaz alevler saçarak odamızın içini aydınlatıyor, ardından gök gürültüsü gibi ürkütücü sesler yükseliyordu. Mehtap dehşet ve korkuyla ağlıyordu. Moody onu yakaladığı gibi ikimizin arasına yatırdı. Üçümüz birbirimize sokulduk. Kadere bırakmıştık kendimizi. Moody Farsça dualar okuyordu. Sesinden panik içinde olduğu belliydi. Sözüm ona korumak için sarılmıştı bize ama bedeni öylesine titriyordu ki korkumuz azalacağına artıyordu. Mehtap'la birlikte ölümün yaklaştığına inanarak İngilizce duaya başladık. Daha önce böyle bir korku yaşamamıştım hiç. Kalbim deli gibi atıyor, kulaklarım dayanılmaz patlama sesleriyle çınlıyordu. Düşman uçakları dalga dalga yaklaşıyor, bir dakikalık bir aradan sonra birbiri ardından bombaları fırlatıyordu. Motor sesleri aşağıdaki insanlara nefret kusuyor gibiydi. Uçaksavarların saçtığı turuncu beyaz ışıltılarla gökyüzü pırıl pırıldı. Yeni bir uçağın yaklaştığını duydukça soluğumuzu tutarak tepemize bir bombanın inmesini bekliyorduk. Arada bir ışıklar azalıyor, gürültü uzaklaşır gibi oluyordu. Derken yeniden patlıyor, odanın içini aydınlatıveriyordu. Sesler evi çatırdatıyor, temelinden sarsıyordu. Pencereler zangırdadıkça korkudan çığlığı basıyorduk. Bombaların ve uçak savarların saçtığı ateş ve yanan binalardan çıkan alevler odayı aydınlattıkça Moody'nin de en az benim kadar korku içinde olduğunu görüyordum. Bizi kollarıyla sıktıkça içimde uyanan nefret gitgide artıyordu. Birden annemin mektubunu anımsadım. Rüyalarından birinde patlayan bir bomba sonucu Mehtap'ın bir bacağını kaybettiğini görmüştü. Yalvarırım Tanrım, ne olursun bize yardım et, bizi koru, Mehtap'ı tüm felaketlerden koru. Bombardıman uçakları dalga dalga uzaklaştı. Bir iki dakika daha bekledikten sonra Moody kollarını gevşetti. Tehlike sona ermiş miydi? Birkaç dakika daha bekledikten sonra rahat bir soluk alabildik. Bize saatler boyu sürmüş gibi görünen saldırı aslında 15 dakikada bitmişti. Korku yerini öfkeye bıraktı. "Bize yaptıklarını beğendin mi?" diye bağırdım Moody'ye. "Bizi böyle mi yaşatmak istiyorsun?" Moody her zamanki gibi üste çıkarak "Hayır!" diye haykırdı. "Bunu yapan ben değilim. Senin ülken yüzünden benim halkım acı çekiyor. Kendi ülken senin ölümüne neden olacak." Mamal kapıyı aralayıp başını içeri sokmasaydı kavgamız uzayıp gidecekti. "Korkma dayıcan," dedi Mamal. "Yalnızca uçak savar ateşiydi." "Biz bombardıman uçakları duyduk," dedim. "Yok canım," dedi Mamal. "İnanılmazdı doğrusu. Savaş haftasında olduğu gibi bunun da bir manevra gösterisi olduğuna inanmamı bekliyordu. Holdeki telefon çaldı. Mamal açmaya giderken biz de yatak odasından çıkıp ardından ilerledik. Zaten kimse bu olaydan sonra uykusuna devam edemezdi. Elektrik kesilmişti. Gecenin karanlığında yanan tek ışık yıkıntıların arasından yükselen alevlerdi. Telefon Ameh Bozorg'dandı. Mamal ve Moody ayrı ayrı konuşarak herkesin iyi olduğunu yinelediler. Nesrin mumları yaktı, çay yaptı ve gerilen sinirleri gevşetmek için korkulacak bir şey yok dedi büyük bir inançla. Bizi vuramayacaklar. Allah'a olan inancı nasıl da derindi, içi rahattı. Çünkü kaderinde bir Irak bombası ile ölmek varsa Allah'ın izniyle şehit sayılacağına ve doğru cennete gideceğine inanıyordu.